defteri. Akıl Defteri programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Gökhan Polat ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftel Orhan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Eftel Bey, bugün etkili öğrenmeden söz edeceğiz değil mi?
Evet, öğrenmeden, öğrenme stratejilerinden hatta anlama sorunlarından bahsedeceğiz.
Peki o zaman nasıl öğreniyoruzla başlayalım mı?
Oradan başlayalım elbette. Şimdi beynimiz hepsi birbirine bağlı milyarlarca beyin hücresinden, ki buna nöron deniyor, beyin hücresinden meydana geliyor. Öğrenmek bu hücreler arasında elektrik akımıyla yeni bir yol oluşturmak ve bunu da kalıcı hale getirmek anlamına geliyor aslında öğrenmek. Ayrıca beynimizdeki bu bağlantılar arasında küçük bir aralık vardır. Yeni bir şey öğrendiğimizde bu elektriksel sinyal bu aralıktan geçmeli ve yoluna devam etmelidir. Aslında çok küçük bir aralık ama bu elektriksel sinyalin bu küçük aralıktan geçebileceği, her zaman geçebileceği anlamına gelmiyor. Bazen de geçemiyor tabii ki. Özellikle ilk geçiş, bu elektriksel sinyalin, bilginin ilk geçişi çok zordur. Çok büyük çaba gerektirir ama her defa geçişinde, tekrar geçişinde, her seferinde gitgide daha çok kolaylaşır ve biz her geçişiyle birlikte kolaylaşan bu yoldan daha rahat bir yolculuk yaparız ve bir şey öğrenmiş oluruz.
Evet, peki öğrenme hangi aşamalarla gerçekleşiyor?
Öğrenmenin 4 aşaması var. Öncelikle bir şey bildiğimizi bilmeyiz. Biz buna bilinçsiz yetersizlik deriz. Hangi konuda bilgi sahibi olmadığımızı o an farkında değilizdir. Daha sonra fark ederiz. Deriz ki ben şu konuyu bilmiyorum. Mesela yamaç paraşütü sürmeyi bilmiyorum veya bisiklet sürmeyi bilmiyorum, araç sürmeyi bilmiyorum. Biz bunu o anda fark ettiğimizde bilinçli yetersizlik noktasına geliriz ki biz buna farkındalık diyebiliriz.
Evet.
Daha sonra bilinçli yeterlilik. Biz o konuyla ilgili bilgi öğrenmeye başlarız. Nasıl yapılacağı konusunda efendim bir eğitim almaya başlarız, bilgi öğrenmeye başlarız. Buna da belki çıraklık diyebiliriz. Aslında tam öğrenmiş değiliz ama işte o konuyla ilgili bazı bilgileri zihnimize kaydetmişizdir. İşte aracın nasıl kullanacağını, bisikletin nasıl kullanacağını, işte direksiyonu nasıl tutacağımızı, pedalı nasıl çevireceğimizi, efendim dengeyi nasıl kuracağımızı ya da otomobil kullanıyorsak işte direksiyon, vites, bütün işlemleri yavaş yavaş zihnimizde bir strateji olarak, nasıl kullanacağımız bir strateji olarak biliriz ama aslında biliriz ama kullanamayız.
Evet.
O noktadayızdır. Daha sonra bilinçsiz yetersizlik dediğimiz bir nokta var ki bu aslında öğrenmenin mükemmelleşmesidir.
Bilinçsiz,
bu ustalıktır.
Bilinçsiz yetersizlik mi, yeterlilik mi?
Yeterlilik. Yetersizlik mi dedim?
Evet.
Evet, peki.
bilinçsiz
yeterlilik.
Bu da ustalık oluyor demiştiniz.
Ustalık diyebiliriz. Evet, ustalık.
Neden bilinçsiz onu soracağım.
Evet, şimdi mesela şöyle bir şey yaşamıştım ben. Benim kayınpederim şofördür, minibüs şoförü. Bir gün sordum, dedim ki sen dedim nasıl kullanıyorsun araba? Yani yıllardır, 40 yıldır, 50 yıldır araç kullanıyor. Nasıl kullanıyorsun? Bana bir anlatır mısın? Aslında ona zaten hani bu sözü söyletmek için söylemiştim. Vallahi dedi, ben dedi direksiyonun başına geçerim, arabayı sürerim dedi. Nasıl yaptığımı bilmem dedi. İşte budur aslında bilinçsiz yeterlilik, budur. Neyi yaptığımızı bilmeden, aslında biliyoruz da onu stratejisini otomatik olarak yapıyoruz. Bir refleks haline getiriyoruz. Bilgiyi refleks haline getirmek, otomatik hale getirmek yani aslında bilinçaltına atmak demektir ki bunun en iyi yolu tekrardır. Biraz önce ilk başta söylediğimiz gibi öğrenmede nöronlar arasında, beyin hücreleri arasında bilgi ne kadar fazla geçerse, tekrar ederse o geçiş, o kadar fazla o bilgiyi öğrenmiş oluruz. İlk geçiş çok zor dedik. Daha sonra işte ne kadar sık o bilgi geçerse o beyin hücrelerinden o kadar o işi öğrenmiş oluyoruz
yani
aslında.
Yani tekrarlayarak.
Tekrarlayarak.
Evet,
bir şeyi ne kadar fazla tekrarlarsak o kadar fazla o işte ustalaşırız, profesyonelleşiriz ve onu aslında nasıl yapacağımızı bilmeyiz. Konuşmak da öyledir aslında. Biz nasıl konuştuğumuzu bilmeyiz ama konuşuruz, öyle değil mi? Hadi bakalım, evet, bir konuş. İşte önce özne, sonra en sona yüklem gelecek. Arada işte tümleç olacak.
Bunları falan düşünmeyiz.
Bunları düşünmeyiz. Evet. Bunları düşündüğümüz zaman zaten konuşamayız.
Evet.
Değil mi? Konuşamayız. Ya da işte araç sürüyorsak, ya benim şimdi işte vites atmam lazım, atmadan önce şunları yapmam lazım diye düşündüğümüzde o zaman kaza yaparız. Yürürken de öyle. Biz bunu otomatik hale getirmezsek yürüyüşümüzü, ki çocukken düşünün kaç defa düşmüşüz ve kalkmışızdır yürümeyi öğrenmek için. Defalarca bunu yapmışızdır ve böyle öğrenmişizdir.
Evet, peki öğrenmede amaç nedir?
Aslında bunu özellikle konuşmak istemiştim. Öğrenmede amaç bilmektir. Ama bilmekten amaç nedir? Bilmekten amaç olmaktır. Olmak daima bilmekten yücedir efendim. Yani bir şeyi bilebiliriz ama o bize bir katkı sağlaması lazım. Hayatımızda bir değişiklik meydana getirmesi lazım. Olumlu bir değişiklik meydana getirmesi lazım. Ya da olumsuz bir şeyi onarması lazım. İşte gerçek öğrenme budur. Öğrenme hayatımızda istendik olumlu davranış değişiklikleri, değişiklikler diyelim, sadece davranış değil efendim, bu inanç da olabilir, başka bir şey de olabilir, bir değişiklik meydana getirme eylemidir.
Öğrenmek bilgiyi kaydetmekle mi başlıyor peki?
Aslında ondan önce başlayan bir nokta daha var, o da merak. Öğrenmek, evet, aslında merakla başlar ama tam olarak bilgiyi kaydetmekle başlıyor, öyle diyebiliriz. Bu noktada insanların bilgiyi kaydetme tarzları çok önemlidir. Evet, kaydetmekle başlar ama kaydetme tarzları farklıdır. Bazı insanların fotoğrafik hafızası, resim hafızası daha yüksektir. Görüntüleri ve resimleri daha etkili ve verimli bir şekilde kaydeder zihinlerine. Bazı insanların ses ve kelime hafızası daha güçlüdür. Onlar da ses ve kelimeleri daha güçlü ve verimli bir şekilde kaydeder. Bazılarında kas hafızası daha yüksektir. Onlar da olay ve duyguları daha iyi kaydederler zihinlerine. Görüntü ve resimleri kaydeden kişilere bizler görsel öğrenen kişiler deriz. Ses ve kelimeleri kaydeden, daha güçlü kaydeden kişilere işitsel öğrenen kişiler deriz. Olay ve duyguları kaydeden kişilere de, daha yüksek kaydeden kişilere de dokunsal öğrenen kişiler deriz.
Evet, bunlar önemli aslında.
Evet.
Şimdi biz bilgileri öğrendik, kaydettik. Bunları hafızamızda tutmak gerekir.
Evet.
Hafızada tutmanın en iyi yolu nedir?
Aslında biraz önce söylemiş olduk ama onu hafızayla ilişkilendirmek gerekiyor. Bir bilgiyi hafızada tutmanın en etkili yolu, Dilek Hanım, tekrardır.
Evet.
Tekrar edilmeyen bilgi sizin değildir. Suya yazılmış yazı gibidir. Ve hafıza açısından en etkili tekrar, öğrendikten sonra ilk 30 ve 45 dakika arasında yapılan tekrardır. Bu çok önemli. Çünkü bir kısa hafızamız var, bir de uzun hafızamız var. Bilgiyi uzun hafızamıza atmanın en iyi yolu ilk 30-45 dakika içerisinde tekrar etmek. Hatta mesela hafızlar bu yöntemi kullanırlar.
Evet.
İlk yarım saatte bir tekrar efendim. Ondan sonra işte günlük tekrar, haftalık tekrar diye giderler. Ben burada tabii şunu da vurgulamak isterim. Özellikle öğrenci arkadaşlarımıza bir bilgiyi ilk gün uyuyuncaya kadar yapılan tekrar çok etkilidir. Uzun hafızaya atmak açısından. Çünkü bir bilgiyi, ilk öğrendiğimiz yeni bir bilgiyi uykudan önceki süreç içerisinde tekrar etmediğimizde %50'den fazlası siliniyor. İlk bir hafta tekrar etmediğimizde %85'ten daha fazlası siliniyor. Geriye çok fazla bir şey kalmıyor gördüğünüz, evet, gibi. Onun için öğrenci arkadaşlarıma başarının püf noktası olarak bunu çok çok önermek isterim. Yeni öğrendiğiniz bilgileri ilk gün içerisinde günlük tekrar olarak tekrar edin derim. Ve ben işte çok sayıda işte başarılı öğrenci arkadaşımızla çalışıyorum. Onların başarılarının püf noktası budur, sırrı budur. Günlük tekrardır, uyuncaya kadar ki süreçte. Ertesi gün yapalım bu tekrarı diyebilirler ama uykunun öğrenme açısından çok önemli bir etkisi vardır.
Nelerdir bunlar?
Evet, uyku öncelikle tabii şu açıdan bir bakmak gerekiyor. Uyku konsantrasyonun da motivasyonun da psikolojik yönetiminde anahtarıdır. Zaten uyku bozukluğu varsa bu söylemiş olduğumuz sistemin hepsi bozuk demektir. konsantrasyon dağınık demektir, motivasyonu düşük demektir, psikolojik yönetimde sorunlar meydana geliyor demektir. Özellikle uyku açlığının birikmesi çok tehlikelidir. Onun için öğrenmede hani uyku da dengeli olmalı. Yeteri derecede uyku aldığı zaman beyin daha dingin, daha verimli çalışmış oluyor. İşin bir boyutu var, bunu özellikle hatırlatmış olalım.
Evet, daha önceki programlarımızda da uykuyu konuşmuştuk.
Evet, çok dikkat çekmiştik. Evet. Diğer taraftan uyku bilgiyi entegre eder, netleştirir, oturtur. Ben buna şuna benzetirim. Çayın demlenmesi gibi. Uyku da yeni öğrendiğimiz bilgilerimizi demliyor. Bilginin demlenmesi diyorum ben buna. Efendim, onun için özellikle uykudan hemen önce yapılan çalışmalar çok kalıcıdır. Çok etkilidir.
Ama uykusu varsa değil tabii.
Ya uykuyu yani hani kısıp çalışmak varsa, anlamında değil, evet, de uykudan hemen önce yapılan çalışmalar çok faydalıdır, çok kalıcıdır.
Evet, peki şimdi bilgiyi hafızamızda tuttuk.
Evet.
Sayın Orhan. Bir de o bilgiye gerektiğinde ulaşma söz konusu olduğunda, evet, ne yapacağız? Şimdi tamam, biz öğrendik, depoladık, hafızamıza kaydettik. Geri çağırmak için ne yapmamız lazım?
Evet. Bilgi geri çağırma aslında beynimize kaydettiğimiz bilgilere erişip onu kullanmak anlamına geliyor. Özellikle sınavlarda yaptığımız şey işte bu. İyi kayıt yaparsak, verimli kayıt yaparsak bilgiyi de verimli kullanıyoruz. Onun için biz şunu çok öneririz. Mümkün olduğunca bilgiyi güçlü kaydetmek için olabildiğince fazla duyumuzu kullanalım. Hem görsel, hem işitsel, hem dokunsal. Bir bilgiyi kaydettiğimizde, güçlü bir şekilde kaydettiğimizde ona erişim de çok kolay ve rahat olur. Onun için şöyle deriz, yani okuduğumuzun %10'unu okuyarak %10, dinleyerek %20, görerek %30, hem görüp hem duyarak %50, birisini anlatarak, öğreterek %80, uygulayarak ise %90 öğreniriz. Onun için tabii ki eğitimde özellikle uygulama diyoruz.
Evet. Öğrenmenin düşmanları var mı?
Evet, öğrenmenin düşmanları var, ciddi düşmanları var. Ama şöyle biraz sonra çok önemli bir düşmandan bahsedeceğiz. Ama belki dinleyicilerimiz pek aklına gelmeyeceği bir düşmandır. Onu şöyle bir hikayeyle aktarmak isterim. Öğrenmenin sırrını merak eden bir öğrenci diyor ki, ben öğrenmenin sırrını, yolunu, yöntemini öğrenmek istiyorum diyor ve bir araştırma yapıyor. Bu işin sırrının uzaklarda, ormanın derinliklerinde yaşayan bir bilgi adamda olduğunu öğreniyor. Hep sırlar onlardadır. Yani.
Evet.
Evet. Sonra gidiyor, uzun bir yolculuktan sonra o bilgi adamı buluyor. Diyor ki, ben diyor öğrenmenin sırrını öğrenmek istiyorum. İnsan nasıl öğrenir? Bana bunun yolunu, yöntemini öğretir misiniz diyor. Bilgi adam diyor ki, hay hay diyor, tabii diyor öğretirim. Ama diyor önce diyor ben diyor bir çay yapayım. Birlikte bir çay içelim diyor. Gidiyor mutfağa. Bir çay yapıyor, elinde bir tepsi, tepsinin üzerinde iki tane fincan ve çaydanlıkla birlikte geliyor. Ve bir taraftan bizim öğrenci arkadaşımızla konuşuyor, bir taraftan da çayı doldurmaya başlıyor Dilek Hanım.
Evet.
Birinci fincanı dolduruyor, sonra ikinci fincanı doldurmaya geçecek ama birinci fincandan ikinci fincana geçmiyor. Doldurmaya devam ediyor, bir taraftan da bizim öğrenci arkadaşımız da konuşuyor, diyor ki sen ne yapıyorsun diyor, nerede okuyorsun diyor, ileride ne olmak istiyorsun?
Bu arada bardakta çaylar taştı.
Birinci bardakta
taştı. Birinci bardakta
evet.
Taştı.
Evet, hayallerini, hedeflerini, amaçlarını soruyor ama bir taraftan da çayı o fincana doldurmaya devam ediyor, taşırmaya devam ediyor. Bizim öğrenci belli bir zaman sonra dayanamıyor, diyor ki efendim diyor çay taşıyor diyor. Evet diyor, biliyorum diyor, bu fincanda doldurduğum çay taşıyor ama bunu diyor bilerek yaptım diyor. Öğrenmek diyor, bu dolu fincan gibi kendini dolu hissetmek değil, bu boş fincan gibi kendini boş hissetmektir diyor. Ve öğrenmenin sırrı budur diyor. Ardından şunu ekliyor. Ve öğrenmenin diyor en büyük düşmanı bilmektir diyor. Çünkü biliyorum dediğinizde bütün algı kanallarınızı kapatırsınız.
Evet.
Kendinizi ne kadar boş hissederseniz, sıfır hissederseniz o kadar fazla dolarsınız. Ama biliyorum diye bir konferansa giderseniz, bir kitap okursanız, bir dersi dinlerseniz o zaman algı kanallarımızı kapatırız. Zaten sıkıcı da gelir insana. Zaten bunlar benim bildiğim şeyler derler. Onun için deriz ki herhangi bir şeyi öğrenmeye kalktığında, bir kitap okuduğunda, bir konferans dinlediğinde, bizim radyo programımızı dinlediğinizde kendinizi lütfen sıfırlayın. ki dolasınız. Ne kadar boş hissederseniz o kadar dolarsınız. Bilmek öğrenmenin en büyük düşmanıdır dedik. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki en tehlikeli insan bilmediğini bilmeyen insandır diyor.
Evet.
İşin daha kötü tarafı şudur. Bilmediğini bilmeyen insan neyi bilmediğini de bilmez. Bir de bu boyutu var. Tabii ki bunu da eklemiş olalım. Öğrenmenin bilmekten daha sonra belki ikinci söyleyeceğimiz düşmanı strestir efendim. Öğrenmenin aslında stres sadece öğrenmenin değil hatırlamanın da en büyük stres, en büyük düşmanıdır. Çünkü stres anında hafızamız devre dışı kalır. Beynimizi en az performansta kullanırız. Hem bilgiyi kaydetmekte hem de o bilgiye erişmekte çok zorlanırız. Bir defasında başıma benim böyle bir olay gelmişti. Bir gün odamda oturuyorum. Sekreter arkadaşım beni aradı. Dedi ki hocam dedi sizinle bir öğrenci arkadaşımız görüşmek istiyor dedi. Peki dedim buyursun. Yalnız dedi biraz dedi çok fazla biraz fazla gergin görüyorum dedi. Peki dedim buyursun dedim. Geldi bir doktor hanımdı. Karşıma geçti oturdu. Doktor hanım dedim hoş geldiniz dedim. Nasılsınız falan diye böyle konuşmaya başladım ve ardından bir şey yaptım. Tabii doğal bir şeydi yaptığım şey. İsminiz nedir dedim. Doktor hanım düşündü. Ondan sonra özür diledi. Biraz bekledi ve ismini söyledi. Tabii dedim ben dedim bunlarla çok karşılaşıyorum. Bunlar doğal şeylerdir. Çünkü o anda çok gergindi. Gergin olduğu için zihninde ismine bile ulaşamıyordu. Biz bunları çok yaşarız aslında. Çok yakın bir arkadaşımızın bazen ismini hatırlayamayız değil mi?
Evet.
Evet.
Olabilir.
Bazen ya da sınava giren arkadaşlarımız. En büyük başımızın belası budur. Sınav stresi, sınav anksiyetesi. Ben belki en fazla bu konuda çalışıyorum arkadaşlarla. Efendim bilir sınavdan çıktıktan sonra ben bunu biliyordum der ama işten geçmiştir tabii ki. O anda o bilgiye zihninde ulaşamaz. Çünkü stres anında hafızamız devre dışı kalır.
Evet yani sakin olmak.
Sakin olmak, rahat olmak. Beynimiz...
Belki derin bir nefes almak.
Evet, beyin gücümüzü en etkili bir şekilde rahat olduğumuzda kullanırız. Onun için okullarımızın stresten uzak olmasını öneririm. Çocuklarımızın sınıflarda rahat olmasını öneririm ki bilgiyi hem iyi kaydedelim, verimli, güçlü kaydedelim hem de o bilgiye zihnimizde daha rahat, daha kolay ulaşabilelim derim. Stres ikinci... düşman diyebiliriz öğrenmenin. Üçüncü düşmanı da özgüvendir. Yani kişinin kendini yeterli olarak ben matematiği öğrenemem. İşte bu dersi öğrenemem diye bir ön yargıyla kendini kapatma halidir.
Yani özgüven eksikliği.
Evet, özgüven eksikliği. Dördüncüsü bunu aslında hepimiz biliriz. Öğrenmenin en büyük düşmanı ertelemektir. Biz toplum olarak hepimiz harika erteleyicileriz. Geçenlerde çok güzel bir film seyrediyordum. Öyle Ozanlar Derneği filmini seyrederken orada çok güzel bir cümle geçiyordu. Robin Williams'ın söylediği. Tam buraya denk geliyor. Onun için kaydetmiştim. Diyor ki Robin Williams yarın şimdidir diyor öğrencilere. Yarın şimdidir. Yarınımızı şimdiden yaparız. Evet bu konuda çok güzel anlamlı bir hikayemiz var. Bu hikayeyi sizin sesinizden dinleyelim isterseniz.
Olur Sayın Orhan ama dinleyicilerimizle paylaşırız. Önce bir müzik dinleyelim.
Peki.
Bir ara verelim. Hemen onun ardından hikayemizi paylaşırız.
Peki.
Vardım Zeynep'im bekler diye nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada dediler ne ararsın kızı almak mı istersin sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin işte hendek işte deve ya atarsın ya düşersin baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı işte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı (gülüyor) karışır gönlü hüzün. Elim eline değmedi, varın anlayın gayri. İşte hendek, işte deve, ya atarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte Halep, işte arşın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı.
Küçük bir kasabanın 4 ayrı mahallesi varmış. Birinci mahallede evet amalar yaşıyormuş. Evet amalar ne yapılması gerektiğini düşünürlermiş. Yapma zamanı geldiğinde ise evet ama diye cevap verirlermiş. Cevapları hep yanlış olurmuş. Suçu başkalarına atmakta da ustaymışlar. İkinci mahallede de yapacağımlar yaşarmış. Ne yapacaklarını bilirlermiş. Kendilerini yapacakları şeye adım adım hazırlarlarmış. Ama yapacakları sırada şanslarını kaçırdıklarının farkına varırlarmış. Bu mahallede insanların dizleri dövülmekten yara bere içindeymiş. Yaşamı ertelememek için verdikleri kararı bile ertelerlermiş. Üçüncü mahallede yaşayan keşkecilerin hayatı algılama gücü mükemmelmiş. Neyin yapılması gerektiğini daima en isabetli şekilde bilirlermiş. Ama her şey olup bittikten sonra keşkecilerin de başları kanarmış hep duvarlara vurmaktan. Kasabanın en yeşil bölgesinde, en güzel evlerin olduğu mahallede ise iyi ki yaptımlar otururmuş. Onların harika hedefleri varmış. Yapabileceklerini bilirler ve ellerinden gelenin en iyisini yaparlarmış. Ve sonuçta da hedeflerine ulaşıp iyi ki yaptım derlermiş. Keşkeciler bu mahallede yürüyüşe çıkar, etrafa hayranlıkla bakarlarmış. Yapacağımlar keşkecilerle birlikte bu mahallede yürüyüşe çıkmak ister ama bir türlü fırsat bulamazlarmış. Evet amalarsa mahallenin güzelliğini görmek yerine ağaçların gölgelerinin yeterince geniş olmadığından, güneşin daha erken saatte doğması gerektiğinden şikayet ederlermiş. İyi ki yaptım mahallesindeki insanların kusuru da beyinlerinde mazeret üretme merkezlerinin olmayışıymış. Sayın Orhan, çok güzel bir hikayeydi. Dinleyicilerimizle paylaştık. Üzerine evet, nasıl bir yorum yapacaksınız?
Erteleme evet. Üzerine güzel bir hikaye. İnsanın ertelemek için mazeret bulduğunu, bazılarının yapması gerekeni çok iyi bir şekilde bildiği halde yine mazeret bulduğundan dolayı işte keşkeciler oluyor. Bir kısmı devamlı mazeret üretiyor. Ama bir de iyi ki yaptımlar var tabii ki. İyi ki yaptımların zihinlerinde mazeret üretme merkezi yok.
Evet.
Evet. Eğer bir işi yapmak istiyorsak, başarmak istiyorsak o zaman mazeret değil, onu yapmanın yolunu bulmalıyız.
Öğrenmenin dostları neler?
Öğrenmenin birinci dostu meraktır. Merak evet. olmadan zaten öğrenme olmaz, bir giriş kapısıdır. Onun için tabii burada şunu özellikle bizi dinleyen annelere seslenmek istiyorum. Çocuklarınızın merak içerisinde merakla sorduğu soruları lütfen dikkate alın, değer verin ve mutlaka cevaplandırın. Öğretmen arkadaşlarımıza da tabii ki buradan seslenmek istiyorum. Çocukların sınıfta soru sormalarına fırsat tanıyın. Soru soran insan düşünen insandır. Soru soran insan öğrenmeyi seven insandır. Çocuklarımızın merakını, soru sormasını öldürmemek lazım. Çünkü bütün bilimsel gelişmeler de buradan ortaya çıkacaktır. Efendim düşünsel gelişmeler de buradan ortaya çıkacaktır. Entelektüel gelişmeler buradan ortaya çıkacaktır. Onun için merak bir insanın sahip olabileceği, öğrenme açısından en önemli giriş kapısıdır diyebiliriz. İkincisi, yine biraz önce söyledik, bilmediğini bilmektir. Kendini boş hissetmektir ki öğrenelim. Bildiğini zannetmek öğrenmenin en büyük düşmanıdır dedik. Üçüncüsü, odaklanma gücü. Bir insanın konsantrasyon gücü, odaklanma gücü ne kadar güçlüyse o kadar etkili öğrenecektir. Daha önceki programlarımızda yine bahsetmiştik, irade, öz disiplin, evet, ya da öz denetim öğrenmenin dostudur. Bir şey daha, vazgeçmemek, ısrar etmek, vazgeçmemek. Küçük çocukları düşünün, yine biraz önce söyledik, düşe kalka öğreniyor. Yani düştüm, yürümeyi bırakayım demiyor. Ya da kelimeleri konuşa konuşa, kelimeleri öğrenemem diye bırakmıyor, konuşmayı öğrenemem diye bırakmıyor. Israr ediyor, vazgeçmiyor ve sonunda öğrenmiş oluyor.
Evet, yani azim burada, evet, çok önemli.
Vazgeçmemek.
Vazgeçmemek, evet, ve azim çok önemli. Sayın Orhan, peki öğrenmek anlamak içindir, bunu biliriz.
Evet.
Anlamak nedir? Anlamama sorunu neden kaynaklanır?
Anlamak, insanın öğrendiği bir konuda zihninde detaylı ve net bir film oluşturması demektir. Anlamama sorunun da ise zihindeki bu filmde bazı yerler ve bazı bağlantılar kopuktur. Bu bilgi eksikliğidir. Kişi bu bilgi eksikliğini giderir ve konuyu anlamaya başlar. Veya zayıf kaydetmeden kaynaklanabilir. Burada da bazı yerler, bazı bölümler fludur, belirsizdir. Evet. Ondan dolayı kişi zayıf kaydetmiştir. Ondan kaynaklanıyordur. Bir kere daha konuya döner, daha detaylı, daha verimli kaydeder ve bilgiyi anlamaya başlar. Bir başka nedense karmaşadır. Burada da kişi mantıklı bir sıra ile bilgiyi öğrenmemiştir. Öğrenmesi gereken bir bilginin başını sonda, sonunu başta, ortasını efendim başka bir yerde öğrenmiştir. Mantıklı bir sıra takip etmemiştir. Bundan dolayı da zihninde bir karmaşa meydana getirmiştir. Bir diğer neden de yanlış öğrenme tarzlarıyla çalışmasıdır. Ki öğrenme tarzlarını birazdan bahsedeceğiz. Burada dinleyicilerimiz ona da dikkat ederlerse anlama konusunda faydalı olacaktır.
Faydalı olacaktır diyorsunuz Sayın Orhan, ama birazdan bahsedeceğiz dediniz. Süremize sonuna geldik. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim diyelim o zaman. Yani bir konuyu anladığımızı nasıl anlarız?
Evet.
Bunu önümüzdeki hafta dinleyicilerimizle paylaşalım diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için sağolunuz. Eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan stüdyo konuğumuzdu. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Akıl Defteri.